Ayrım 10. Şili'de gizlice. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 138. Polisin yardımıyla mutlu son. Bu kez Santiago'ya geri dönmek, alabora olan bir gemiye geri dönmek gibiydi. Bizi kuşatan çemberin daraldığını neredeyse elle tutulur biçimde hissediyorduk. Polis, açlık yürüyüşüne katılanları acımasızca dövmüştü. Dövülenler arasında film ekimizden birkaç kişi de vardı. Birlikte çalıştığımız insanlar bizim ülkeden ayrılma numaramızı kimsenin yutmadığına inanıyorlardı. Clemencia Isauro bile bizim kendi ayağımızla aslanın inine girdiğimizi düşünüyordu. Rejim muhalifi General Electric'le bağlantı kurma girişimlerimiz her seferinde aldığımız yarın arayın yanıtıyla sonuçsuz kalıyordu. Sonra İtalyan ekibine ansızın bir haber ulaştı. Ertesi gün saat 11'de Moneda Sarayı'nda film çekmelerine izin verilmişti. Bu haberin bir tuzak olmadığına inanmak çok güçtü. Ben bu riski göze almak istiyordum ama bir tuzağa düşüp düşmeyeceğimizi bilmeden İtalyanlara başkanlık bürosuna gitmeleri için talimat verme sorumluluğunu üstlenemezdim. Ekip oraya gitme kararını kendi başına aldı. Ne gibi tehlikelerle karşılaşacaklarının bilincindeydiler. Fransız ekibinin Santiago'da kalması için bir neden yoktu artık. Acil durum toplantısı yaptık. Çektikleri bütün filmleri de Madrid'e gönderilmek üzere yanlarına alarak buldukları ilk uçağa atlayıp gitmelerini söyledim onlara. O gün öğleden sonra İtalyanlar benim yönetimim altında General Pinochet'in bürosunda film çekerlerken Fransızlar ülkeden ayrıldılar. Moneda Sarayı'na gitmeden önce Anayasa Mahkemesi'ne yazmış olduğum mektubu Franki'ye verdim. Son birkaç gündür postaya vereyim mi, vermeyeyim mi diye kararsız kaldığım için o mektubu evrak çantamda taşıyordum. Franki'ye onu hemen elden götürmesini söyledim. O da götürdü. Acil ve tehlikeli bir durumda kullanalım diye Elena'nın vermiş olduğu telefon numaralarını da söyledim Franki'ye. Franki beni saat 10.45'te Calle Providencia'nın köşesinde bıraktı. İtalyan ekibi orada bekliyordu. Hep birlikte saraya doğru yola çıktık. İşin en ironik yanı, benim artık Uruguaylı bir reklamcı kılığında olmayıp kendi kot pantolonumu ve tavşan kürkünden astar olan ceketimi giymiş olmamdı. Yabancı ekibin Grazia gazeteci, Ugo kameraman, Guido ses düzeni, belgeleri daha önce dikkatli bir kontrolden geçmişti. İzin belgesi alınması için yapılan başvuruda adları verilmiş olan yardımcılardan ise kimlik filan istenmemişti. Ben de bundan yararlandım. Işıkları ve kabloları taşımakla görevli yardımcı olarak girdim içeri. Tam iki gün boyunca bize sarayda rehberlik etme görevini sırayla yerine getiren üç nazik genç subayın gözetiminde rahatça ve ustalıkla film çektik içeride. Binanın onarımı ile ilgili olan her şeyi inceledik. Grazia, Şili'deki İtalyan mimarisi ve Toesca üzerine inceden inceye araştırma yapıp çalışmıştı. Bu yüzden film çekmekteki amacımız konusunda kimse kuşkuya düşemezdi. Askerler de iyi hazırlanmışlardı. Kendilerinden oldukça emin bir biçimde Moneda Sarayı'ndaki her odanın tarihi ve önemi konusunda bize bilgi verdiler. Özgün binaya kıyasla nasıl yenilendiğini açıkladılar. Bunu yaparken de ne yapıp yaptılar sözü döndürüp dolaştırarak 11 Eylül 1973'ü hiç ağızlarına almamayı başardılar. İşin aslı şu ki, saray özgün tasarımlara gerçekten bütünüyle bağlı kalınarak yeniden onarılmıştı. Girişlerden kimisi kapatılmış, kimisi açılmıştı. Duvarlar yıkılmış, tuğlalar oradan oraya taşınmış, başkanların özel konukları karşıladıkları Morande, 80 numaradaki giriş kapısı ortadan kaldırılmıştı. Koridorlar, giriş ve çıkış kapıları öyle büyük bir değişikliğe uğramıştı ki eski sarayı iyi bilen birinin yeni sarayda yolunu bulması olanaksızdı. Bakanlar Kurulu'nun toplandığı salonda yıllarca sergilenmiş olan özgürlük bildirgesinin aslının bize gösterilmesini istediğimizde subaylar güç durumda kaldılar. Bu belgenin bombardıman sırasında yok olduğunu biliyorduk. Ancak subaylar böyle bir şey olduğunu itiraf etmediler. İzin alacaklarına ve o belgenin filmini daha sonra çekmemizi sağlayacaklarına söz verdiler. Bu daha sonra dedikleri zaman bir türlü gelmedi. Film çekimi bitene kadar sürdü. Daha sonra alevlerin yuttuğu küçük bir tarih müzesinde yıllarca korunmuş olan Don Diego Portale'nin çalışma masasına ve daha önceki başkanlardan kalan sayısız andaca ne olduğunu da açıklayamadılar bize. O Higgins'ten bu yana başkanlık etmiş olan kişilerin büstlerinin başına da aynı şey gelmiş olabilir. Salvador Allende'nin büstünü de ötekilerin yanına yerleştirmek istemeyen askeri hükümetin bütün büstleri müzeden kaldırmış olduğu söylentisi de var halk arasında. Sarayı baştan aşağı dolaştıktan sonra edindiğimiz izlenim, yapılan her değişikliğin yalnızca ve yalnızca öldürülen başkanın anısını saraydan silmek amacıyla yapılmış olduğuydu. Moneda Sarayı'ndaki ikinci günümüzde saat 11'e geliyordu ki havada görünmez bir telaş hissettik. Asker çizmelerinin ve tıngırdayan kılıçların sesini duyduk. Bize eşlik eden bir subay ansızın tavrını değiştirdi. Sert bir el hareketiyle ve kabaca ışıkları söndürüp çekimi durdurmamızı buyurdu bize. Sivil giyimli iki koruyucu önümüze dikildiler. Belliydi ki film çekmeye kalkışırsak bizi engelleyeceklerdi. Şiş ve yeşilimtırak yüzlü General Augusto Pinochet'i görene kadar bütün bunların ne anlama geldiğini anlayamadık. Yanında bir asker, iki de sivil yardımcısıyla çalışma odasına gidiyordu. Bir an görebildik onu. Ancak öyle yakınımızdan geçmişti ki tam önümüzdeyken doğruyu söylese bile bir kadına asla inanılmaz dediğini duyduk. Hugo taş kesilmiş gibiydi. Sanki önünden geçip giden kendi alın yazısıymış gibi parmağı kamerasının düğmesinde donup kalmıştı. Onu öldürmek amacıyla biri gelmiş olsaydı dedi sonradan, kolaylıkla başarırdı bunu. O gün film çekmek için daha 3 saatimiz olmasına karşın hiç kimsenin içinden çalışmak gelmedi. Lokantada bir zırdeli. Moneda Sarayı'nda film çekimi biter bitmez İtalyan ekibi bir sorunla karşılaşmadan ülkeden ayrıldı. Kalan malzemeyi de götürdü. 32 bin metre kadar film çekilmişti. Madrid'de filmi gösterime hazırlamak için geçen 6 ayın sonunda televizyon için 4 saatlik ve sinema için de 2 saatlik 2 ayrı film hazırlandı. Başlangıçta saptanan program tamamlanmış olmasına ve benim de kuramsal olarak Şili'yi terk etmem gerekmesine karşın Frank ile birlikte 4 gün daha kaldık Şili'de. General Elektrik'le bağlantı kurabilmeyi umuyorduk. Telefonla bana bildirilen talimata uygun olarak tam 2 gün boyunca 6 saatte bir aynı kafeye gittim. Bir masaya oturdum. Uçakla yolculuk ederken uğur getirsin diye yanıma aldığım Yitik Adımlar adlı kitabı okuyup sabırla bekledim. Son buluşma saatinden bir önceki gidişimde uzun süredir beklediğim kişi göründü. La Maisonette adındaki bir kız okulunun üniformasını giymiş olan 20 yaşlarında melek yüzlü bir kız gelerek bundan sonra yapacaklarımı açıkladı bana. Aynı gün saat 6'da Portales'teki tanınmış Şehanri lokantasına gidecek, yanımda da El Mercurio'nun bir sayısıyla bir gülmece kitabı bulunduracaktım. Siyasal bir gösteriye takıldığım için geç vardım buluşma yerine. Konsepsiyon'da Sebastian Acevedo'nun kendini kurban ettiği yerin yakında şiddet karşıtı yeni bir direnişçi grubu oluşmuştu. Polis gruba su sıkmış ama iliklerine kadar ıslanmış 200'den fazla gösterici bir duvara yaslanarak umursamazca aşk şarkıları söylemişlerdi. Genç öğrencinin istediği gibi lokantanın barında oturmuş El Mercurio'daki makaleleri okurken hala gösterinin etkisinden kurtulamamıştım. Birinin yanıma gelip gazetedeki makalelerle özellikle ilgileniyor musunuz diye sormasını bekliyordum. O zaman ben de ilgileniyorum diyecektim. Bunun üzerine o kişi bunun nedenini soracaktı. Ben de çünkü bu yazılarda mesleğimde bana yararlı olacak ekonomi haberleri var diye karşılık verecektim. Sonra kalkıp lokantadan çıkacak ve kapıda beni bekleyecek olan taksiye binecektim. Makalelerin bulunduğu sayfayı üçüncü kez elden geçiriyordum ki yanımdan geçen birinin dirseğiyle sırtımı dürttüğünü hissettim. Bu olmalı diye düşündüm. Dönüp baktım. Geniş omuzlu, 30 yaşlarında bir adamdı. Ağır ağır tuvaletlerin olduğu tarafa yürüyordu. Beni dürtmesinin kendisini izlemem için bir işaret olduğunu düşündüysem de parolayı söylememiş olduğu için peşinden gitmedim. Gözümü tuvaletten ayırmıyordum. Adam çıktı. Gittiği yoldan geri döndü. Yanımdan geçerken de yine bir dirsek attı bana. Şimdi yüzünü açıkça görebiliyordum. Karnabahara benzeyen bir burnu, şiş dudakları vardı. Kaşları yara iziyle ikiye bölünmüştü. ''Merhaba'' dedi. ''Ne haber?'' ''İyiyim'' dedim ben de. ''Çok iyiyim.'' Yanımdaki tabureye oturdu. İki yakın dostmuşuz gibi konuşmaya başladı. ''Beni hatırlıyorsun değil mi?'' ''Elbette'' dedim. ''Elbette hatırlıyorum.'' Bu tarzda 3-5 söz daha ettikten sonra dikkatini gazeteye çekmeye çalıştım. Parolayı söylemesini bekliyor, beklediğimi de açıkça belli ediyordum. Adam buna dikkat bile etmedi. Orada öylece oturup bana bakmayı sürdürdü. "Eh," dedi sonunda, "bana bir fincan kahve ısmarlar mısın?" "Elbette, seve seve. İki kahve ısmarladım ama tezgahın gerisindeki adam yalnızca bir fincan getirip önümüze koydu." "İki fincan istemiştim," dedim. "Biri bu beyefendi için." "Tamam," dedi garson, "şimdi getiririm." Ama kahveyi getirmedi. İşin en tuhaf yanı, yanımdaki adamın buna aldırmaz görünmesiydi. İçinde bulunduğumuz durumun tuhaflığı tedirginliğimi daha da arttırmıştı. Adam elini omzuma koydu. "Biliyor musun," dedi, "beni hatırladığını hiç sanmıyorum. Haksız mıyım?" İşte o anda oradan çıkıp gitmeye karar verdim. Adam cüzdanını çıkardı. İçinden sararmış bir gazete kesiği aldı. Suratıma tuttu. "Bu benim," dedi. O anda tanıdım adamı. Eski bir boks şampiyonuydu. Santiago'da geçmiş zaferlerinden çok ruhsal dengesizliğiyle tanınırdı. Durum iyice sarpa sarmadan oradan çıkıp gidebilmek için garsondan hesabı istedim. "Ya kahvem ne olacak?" diye sordu adam. "Gidip başka yerde için," dedim ona. "Size parasını veririm." "Bana para vermeye nasıl cüret edersiniz?" diye bağırdı. "Nakavt oldum, yenilgiye uğradım diye gururumun da mı kalmadığını sanıyorsunuz? Bir daha sakın böyle bir şeye kalkışmayın." Avaz avaz bağırıyordu. Herkes bize bakmaya başlamıştı. Boksörün bileklerini iri ellerimin, bereket anneme çekmiştim bu açıdan, arasına aldım ve iyice sıktım. "Sesinizi kesin, anladınız mı?" dedim gözlerinin içine bakarak. "Ağzınızdan tek bir sözcük bile çıkmasın." Bereket adam ne kadar çabuk öfkelendiyse o kadar da çabuk yatıştı. Hızla hesabı ödedim. Gecenin ayazına çıktım. Bir taksiye atlayıp otelime döndüm. Resepsiyonda Frankie'den gelen mesajı verdiler bana. Bavullarını 727'ye götürdüm. Clemencia Isaura'nın evi için kullandığımız gizli numaraydı bu. Otelden onca aceleyle ayrıldıktan sonra bavullarımı oraya götürmüş olması iyice kıstırılmış olduğumuzun kesin işaretiydi. Hemen dışarı fırladım. Birkaç kez taksi değiştirdikten, değişik yönlere gittikten sonra Clemencia Isaura'nın evine ulaştım. Her zamanki gibi büyük bir huzur içinde televizyonun karşısına oturmuş, Hitchcock'un bir filmini izliyordu. Ya çıkıp git ya da ortadan kaybol. Frankie'nin Isaura'ya bıraktığı haber çok açıktı. Otele gelen birkaç sivil giysili adam bizi soruşturmuş, kayıtlarımızı incelemişti. Otel kapıcısı durumdan Frankie'ye söz etmiş, o da bunun sıkı yönetimle ilgili sıradan bir şey olduğunu, kendisini ilgilendirmediğini söylemişti. Sonra soğukkanlılıkla hesabı ödemiş, kapıcıdan kendisini uluslararası havaalanına götürmek üzere bir taksi çağırmasını istemiş. Çocuğun elini sıkıp veda etmiş, yüklüce bir bahşiş vermişti. Ama kapıcı bu numarayı yutmamıştı. "Sizi asla bulamayacakları bir otele götürebilirim," demişti. Frankie ise elbette adamın ne demek istediğini anlamazlıktan gelmişti. Clemencia Isaura benim kalmam için bir oda hazırlamış, hizmetçiyle şoförü evlerine göndermişti. Beni beklerken nefis bir akşam yemeği hazırlamış, mum ışığında şarap ve en sevdiği besteci olan Beethoven'ın sonatları eşliğinde bana sunmuştu. Hayatının son yıllarında bir çorak toprak gibi uzanan, boşa çıkmış beklentiler içinde gömülüp kalmıştı. Bu yüzden masadaki konuşmamızı uzattıkça uzattı. Birer momyo olan çocuklar yetiştirerek, kuş beyinli evli kadınlarla kanasta oynayarak, örgü örerek ve televizyonda göz yaşartıcı filmler izleyerek zamanını boşa harcamış olmasını bir türlü kabullenemiyordu. Asıl yeteneğinin silahlı mücadele, suikastlar ve cüretli eylemlere girişmek yönünde olduğunu 70 yaşında keşfetmişti. "İşlevini yitiren böbreklerle yatağında ölmekten daha iyidir," dedi. "Böyle ölmektense sokakta polislerle çatışıp karnıma bir avuç kurşun yemeği yeğlerim." Frankie ertesi sabah geldi. Kullandığımız arabayı bırakmış, başka bir araba kiralamıştı. Üç değişik kaynaktan kendisine ulaşan acil bir haber getirmişti bana. Ya çıkıp git ya da ortadan kaybol. İkinci seçenek saklanmam ve hiç çalışmamam anlamına geliyordu. Ama böyle bir şeyi asla istemezdim. Frankie de benim gibi düşünüyordu. Böylece öğleden sonra Montevideo'ya giden uçakta son kalan iki bileti aldık. Son perde inmek üzereydi. Frankie, Şilili ilk ekibin parasını bir gece önce ödemiş, onlardan ötekilerin hesabını da kapatmalarını istemişti. Çektiğimiz filmlerin son üç makarasını da direnişçilerden gizli bir ajana teslim etmiş, olabildiğince çabuk ülke dışına çıkartılmasını istemişti. Bu iş öyle güzel çözümlenmişti ki, 5 gün sonra Madrid'e vardığımda filmler Eli'nin eline geçmişti bile. Eli daha sonra bana bu son filmlerin eve tıpkı Santa Teresita ve Jesus'a benzeyen genç ve sevimli bir rahibe tarafından getirildiğini anlattı. Genç rahibe, Şili'ye dönmeden önce o sabah yerine getirmesi gereken 3 gizli görevi daha olduğunu söyleyerek öğle yemeğine kalmamıştı. Bir süre önce inanılmaz bir rastlantı sonucu bu rahibenin Santiago'daki San Francisco Kilisesi'nde benimle bağlantı kuran kişi olduğunu öğrendim. General Electric'le görüşme yapabilme olasılığı ne kadar küçük de olsa sürdüğü sürece Şili'den ayrılmak istemiyordum. Lokantadaki bağlantı sağlanamamıştı. Ama kahvaltıdan sonra Clemencia Isaura'nın evinden bir kez daha telefon ettim. Her zamanki kadın sesi kesin evet ya da hayır yanıtını alabilmem için 2 saat sonra yeniden telefon etmemi söyledi. Uçak saatinden önce kesin evet yanıtını alırsam her türlü tehlikeyi göze alıp Şili'de kalmaya karar vermiştim. Hayır yanıtı alırsam Montevideo'ya gidecektim. Bu söyleşiyi yapmak benim için bir onur meselesi olmuştu. Kimi şanslı, kimi şanssız geçen bu 6 haftayı böyle bir utkuyla bitirmemek benim için büyük bir hayal kırıklığı olacaktı. Yeniden telefon ettiğimde yine aynı yanıtı aldım. 2 saat sonra yine arayın. Böylece uçak saatine kadar 2 kez daha şansımı deneyebilecektim. Clemencia Isaura, kocasının eve giren hırsızları korkutmak amacıyla yastığının altında sakladığı haydut tabancasını yanımıza almamızı istedi. Ama bunun pek mantıklı olmayacağını sonunda onu inandırdık. Vedalaşma zamanı geldiğinde gözleri yaşla doldu. Hem bundan böyle heyecanlı serüvenler yaşayamayacağı, hem de bizi gerçekten sevmiş olduğu için. Aslında öteki kimliğimi Şili'de bırakıyordum ben de. En gerekli kişisel eşyalarımı ufak bir çantaya doldurdum. Hayatımda en nefret ettiğim adama ait olan İngiliz takım elbiselerimi, sahte adımın baş harfleri işlenmiş olan gömleklerimi, el yapımı İtalyan kravatlarımı ve lüks kıvır zıvırı büyük bavula koydum. Clemencia Isaura'nın evinde bıraktım. O adamdan bende kalan tek şey sırtımdaki elbiseydi. Bunu da 3 gün sonra Rio de Janeiro'daki bir otelde bilerek bıraktım. Clemencia Isaura'nın evinden ayrıldıktan sonra 2 saati çocuklarım ve sürgündeki dostlarım için Şili yapımı armağanlar almakla geçirdik. Plaza de Armas yakınındaki bir küçük kafeden 3. kez telefon ettiğimde aldığım yanıt 2 saat sonra bir daha arayın oldu. Ancak bu kez telefona çıkan kişi erkekti. Ve parolayı bildirdikten sonra o saate kadar bir şey ayarlayamazlarsa 2 hafta beklemek gerekeceğini söyledi. Böylece biz de havaalanına doğru yola çıktık. Son kez oradan telefon edecektim. Çeşitli yerlerdeki inşaatlar dolayısıyla trafik sıkışıyordu. Yol işaretleri anlaşılır gibi değildi. Sayısız kez dolambaçlı yollara girmek zorunda kaldık ve durmadan yanlış yönlere saptık. Frankie de ben de eski Los Cerillos havaalanına giden yolu iyi biliyorduk. Ama Pudahuel'e giden yolun yabancısıydık. Ne olduğumuzu anlamadan sıkışık bir sanayi bölgesinde yolumuzu yitiriverdik. Oradan çıkacak bir yol bulabilmek için durmadan dönüp dolaştık. Sonunda farkına varmaksızın tek yönlü bir sokakta ters yöne giderken bir karabinero devriye arabası bizi durdurdu. Adamlardan ne olursa olsun kurtulmaya kararlı olarak arabadan fırladım ama Frankie benden önce davrandı. O tatlı dilini beceriyle kullanarak 2 polis memurunun gözünü boyadı. Kuşkulanacak zaman bırakmadı onlara. Şili'de uydu kanalıyla denetlenecek bir ulusal trafik kontrol ağı kurmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı'yla sözleşme imzalamak üzere gelmiş olduğumuza ilişkin bir bahane uyduruverdi ayaküstü. Montevideo'ya gidecek uçağa binmek için yarım saat içinde havaalanında olmazsak bütün projenin iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği numarasını da yaptı. Havaalanına giden otoyola en çabuk nasıl çıkabileceğini bulmaya çalışırken hepimizin kafası öylesine karıştı ki sonunda karabinerolar otomobillerini atladılar, kendilerini izlememizi söylediler. Bir yazarın peşinde 2 yetkisiz kişi. Devriye arabasının peşine takıldık. Saatte 100 kilometre hız yaparak havaalanına vardık. Önümüzdeki arabanın tiz sireni ve yanıp sönen kırmızı ışıkları yolu açıvermişti. Frankie Hertz bürosuna koşup kiralık arabayı teslim ederken ben de telefona koştum. Her zamanki numarayı 4 kez çevirdiysem de her seferinde meşgul işareti verdi. 2 kez daha denedikten sonra sonunda açıldı telefon. Ama açan kadın parolayı söylemedi. Öfkeyle telefonu suratıma kapattı. Hemen yine aradım. Bu kez tanıdığım erkek sesi yanıtladı beni. Ağır ağır ve tatlı bir sesle konuşarak daha önce de uyarmış olduğu gibi 2 haftadan önce bir görüşme fırsatı olamayacağını açıkladı bana. Öfke ve hayal kırıklığı içinde telefonu kapattım. Uçağın kalkmasına yarım saat kalmıştı. Frankie ile anlaşmamız şöyleydi. O, Hertz'in faturasını öderken ben de önden gidip göçmen bürosundan geçecektim. Beni geçirmezlerse Frank'i gidip Anayasa Mahkemesi'ne haber verecekti. Ama son dakikada göçmen bürosunun önündeki neredeyse bomboş koridorda onu beklemeye karar verdim. Gereğinden fazla gecikmişti Frankie. Elimde evrak çantam, iki bavulum ve armağan paketlerimle orada öyle bekledikçe herkesin dikkatini çektiğimi hissediyordum. Hoparlörden gelen ve benden daha da sinirli bir kadın sesi Montevideo'ya gidecek uçağın yolcularına son kez seslenerek uçağı çağırdı. Birden paniğe kapıldım. Bir hamal çağırdım. Frankie'nin bavuluyla birlikte yüklüce bir bahşiş de verip bu bavulu Hertz'e götür. Orada hesap ödemekte olan adama ver ve hemen gelmezse uçağa onsuz bineceğimi söyle dedim. Kendiniz gitseniz daha çabuk çözümlersiniz bu işi dedi hamal. Havaalanı bankosundaki görevlilerden birine dönüp kiraladığı arabanın ücretini ödemekte olan arkadaşımı çağırmak için bana 2 dakika izin verin dedim. Uçağın kalkmasına 15 dakika var dedi kız. Nasıl bir izlenim bıraktığımı aldırmadan koşa koşa Hertz'in bankosuna gittim. Öyle kaygılıydım ki ağırbaşlı sahte kişiliğimi unutmuş, her zamanki gibi düşünmeden hareket eden sinema yönetmeni oluvermiştim. Emek vererek, sayısız ayrıntıyı ezberleyerek, titizlikle prova yaparak geçirdiğim onca saat 2 dakika içinde silinip gitmişti. Frankie'yi sakin sakin görevliyle döviz kuru üzerinde tartışırken buldum. Lanet olsun dedim. Hesap neyse öde. Seni uçakta bekliyorum. 5 dakikamız kaldı. Sakinleşebilmek için elimden geleni yaptıktan sonra pasaport kontrolünün önüne geldim. Görevli pasaportumu inceledi. Gözlerini bana dikti. Gözlerimi kırpmadan karşılık verdim bakışına. Bir fotoğrafa bir bana baktı. Ben de ona baktım. Montevideo'ya mı diye sordu. Anneciğimin yemeklerine diye yanıtladım. Duvardaki saate bakıp Montevideo uçağı şu anda kalkıyor dedi. Olamaz diye direttim. Bunun üzerine Lanchili görevlisini aradı. Görevli de ona uçağın kapısını kapamadan bizi beklediklerini söyledi. 2 dakikamız kalmıştı. Görevli pasaportuma damga vurdu, gülümsedi. İyi yolculuklar dedi. Pasaport kontrolünden geçmiştim ki hoparlörden sahte adımın anons edildiğini duydum. Tamam işte dedim, yakalandım. Yalnızca başkalarının başına geldiğini sandığım şey şimdi benim başıma gelmişti. Ve yapılacak hiçbir şey de yoktu. Hatta bu durumu tuhaf bir rahatlama duygusuyla karşıladım bile denilebilir. Oysa beni aratan Frankie'ydi. Uçağa biniş kartı bende kalmıştı. Hemen çıkış kapısına koştum. Pasaportumu damgalamış olan memurdan dışarı çıkmama izin vermesini istedim. Az sonra peşimde Frankie ile geri döndüm. Uçağa son binen biz olduk. Üstelik öylesine telaş içinde binmiştik ki 12 yıl önce Meksika'ya kalkan uçağa binerken yaşadıklarımın aynısını noktası noktasına yeniden yaşadığımı fark edemedim. Uçakta boş kalan son 2 koltuğa yerleştik. Yolculuğumun tamamı düşünülürse hiç bu kadar çelişkili duygular içinde olmamıştım. Hem üzgündüm, hem öfkeli, hem de sürgün olmanın dayanılmaz acısını duyuyordum. Ancak serüvenime katılmış olan herkesin bu işten sağ salim kurtulmuş olmasını verdiği büyük rahatlama da vardı. Uçağın hoparlöründen duyulan beklenmedik bir bildiri serüvenin henüz sona ermediğini hatırlattı bana. Bütün yolcuların biletlerini kontrol için hazır tutmalarını rica ederiz. Sivil giyimli 2 müfettiş uçağa binmişlerdi bile. Bunlar hükümetin adamları olabilecekleri gibi havaalanı polisi de olabilirlerdi. Sayısız kez uçak yolculuğu yapmıştım. Uçakta biniş kartlarına son dakikada yeniden bakıldığına birçok kez tanık olmuştum. Ancak uçağa bindikten sonra bilet kontrolü yapıldığını ilk kez görüyordum. Her anlama gelebilirdi bu. Öyle canım sıkılmıştı ki şeker ikram eden hostesin harika güzellikteki yeşil gözlerine sığınmaktan başka çare bulamadım. ''Çok alışılmadık bir işlem değil mi bu, küçük hanım?'' diye sordum. ''Ne söyleyebilirim ki efendim, bizim elimizde olan bir şey değil.'' Başı sıkıştığı anda işi şakaya vurmayı seven Frankie, hostese bu gece Montevideo'da kalıp kalmayacağını sordu. Hostes de şakaya katılarak Frankie'ye bunu kocasına, yani yardımcı pilota sormasını söyledi. Bana gelince bir başkasının kimliğinde kalma kepazeliğine bir dakika bile katlanamayacağım bir noktaya gelmiştim. Müfettiş yanıma geldiğinde ayağa fırlayıp canın cehenneme, ben Miguel Litin'im, film yönetmeniyim. Cristina ile Hernan'ın oğluyum. Ne senin ne de bir başkasının beni kendi ülkemde, kendi kimliğim ve kendi yüzümle yaşamaktan alıkoyma hakkı yoktur diye bağırmak geliyordu içimden. Ama kritik an gelince öteki kimliğimin koruyucu kabuğunun içine çekilip olabildiğince soğukkanlı davranarak adama biletimi uzatmaktan başka bir şey gelmedi elimden. Müfettiş biletime şöyle bir göz attı. Yüzüme bile bakmadan bana geri verdi. 5 dakika sonra gün batımının pembeleştirdiği karlı Ant dağlarının üstünden uçarken geride bıraktığım 6 haftanın buraya gelirken beklemiş olduğum gibi hayatımın en kahramanca haftaları olmadığını düşündüm. Ama en onurlu haftalarıydı. Zaten önemli olan da buydu. Saatime baktım. 5'e 10 vardı. Şimdi Pinoşe peşinde maiyetiyle çalışma odasından çıkıyor, uzun ıssız koridorlardan ölçülü adımlarla geçiyor, sırtına yapıştırdığımız 32.200 metrelik eşek kuyruğuyla halı kaplı görkemli merdivenden iniyor olmalıydı. Yüreğimde büyük bir minnet duygusuyla Elena'yı düşündüm. Zümrüt gözlü hostes bize hoş geldin içkisi sundu. Bizim sormamıza fırsat kalmadan şunu söyledi. Yetkililer uçağa bir kaçak yolcu bindiğini sanmışlar. Frankie ile birlikte kadehlerimizi bu yolcunun şerefine kaldırdık. Bu işi becerenler 2 kişi dedim. Şerefe. Son deyiş. General Augusto Pinochet'in 1973 yılında Salvador Allende'nin Halkın Birliği hükümetine karşı giriştiği askeri darbe sırasında Miguel Litin, Şili'nin en tanınmış film yapımcılarından biriydi. 1970 yılında Allende, Litin'i yeni kamulaştırılmış olan Şili filmciliğin başına getirmişti. Şilili film yapımcıları yeni üretim ve dağıtım yöntemleri geliştirerek bu kuruluş yoluyla ve bu kuruluşa karşı halk kültürü, halkın gücü konusunda kendi ilkelerini uygulamaya çalıştılar. Litin'in filmlerinde çoğunlukla neredeyse gerçeküstü bir lirizm, vahşi ve kanlı şiddet ve yoğun siyasal mücadele sahneleriyle bir arada görülür. Küba'da çekilen Nahul Toro çakalı ve vaat edilmiş ülke, Şili tarihindeki gerçek olayların kurmaca anlatımlarıdır. Bu filmler yeni Latin Amerika filmciliğinin en seçkin örnekleri sayılırlar. Nahual Toro çakalı, resmi nikahsız karısıyla onun 5 çocuğunu öldüren cahil bir köylünün öyküsünü anlatır. Litin bu filmi yapmaktaki amacının çökmekte olan bir devleti satire etmek olduğunu söylemiştir. Vaat edilmiş ülke 30'lu yıllarda sosyalist bir cumhuriyetin kuruluşunu ve yıkılışını anlatır. Genellikle Şili'deki halkın birliği yıllarının bir alegorisi ve eleştirisi olarak görülmüştür. Darbeden sonra Şili'den kaçan Litin, o günden beri yaşamını Meksika'da ve İspanya'da sürdürmüştür. 1983 yılında New York'u ziyaretinde insanın ana yurdu doğduğu yerdir demiştir. Ama aynı zamanda insanın dostlarının olduğu, haksızlığın olduğu, insanın sanatıyla katkıda bulunabileceği bir yerdir. Litin'in filmleri arasında Maruzia'dan Mektuplar 1976, Yönteme Başvurmak 1978, Alcino ile Akbaba 1983 vardır. Bu sonuncusu bir Meksika, Küba, Nikaragua, Costa Rica ortak yapımı olup en iyi yabancı film dalında Oscar ödülüne aday gösterilmiştir. Litin 1985 yılının Mayıs ayında sahte bir pasaport kullanarak Şili'ye bir kez daha girdi. Çeşitli ülkelerden derlenen, buna Şili de dahildir, 5 film ekibiyle 2 ay boyunca ülkeyi dolaştı, diktatörlük yönetimi altındaki günlük yaşamı ve diktatörlüğe karşı muhalefeti gösteren 25 saatlik bir filmi gizlice çekti. Susan Linfield, Amerikan Filmcilik, Ocak-Şubat 1986. Not: Bu metin, kitabın İspanyolca aslında bulunmamakla birlikte İngilizce çevirisinde yer almaktadır. Olaya açıklık getirdiği düşünülerek Türkçe metne de eklenmiştir. Can Yayınları. Kitabın sonu. 8 Şubat 2010. Sayfa 156.